Ayrım 13. Fi. Akila Azra Cohen. Sayfa 160. 8. Kadın olmak. Bir zekaya verilebilecek en eşsiz destek. Büyük bir üstünlük. Bu üstünlük annelik içgüdüsü ya da anne olabilme zırvalıklarından dolayı değil. İçindeki zehre ondan panzehir yaratabilecek kadar sahip olmakla alakalı bir güç diye düşünürken karşısındaki kadının zavallılığı midesini bulandırdı. Lafın gelişi değildi bu bulanma. Ağzına gelen kusmuk tadı Eti'yi öylesine rahatsız etti ki 35 yıllık deneyimi olmasa masasının üstüne tükürebilirdi. Kendi zavallılığını deneyimlemekten bıkmayan salaklar arasında geçen 35 yıldan sonra kusmuğunu yutmak ilk öğrendiği şeylerden biri olmuştu. Eti 30 yıldır otoimmün hastasıydı. Sinirlendiği ya da herhangi bir duygusal yoğunluk yaşadığında kullandığı ilaçların da etkisiyle kusması bir refleks haline gelmişti. Şimdi karşısındaki bu salağı dinlemek 50 dakikasına $927 alıyor olsa da çok zor gelmeye başlamıştı. Canım bir kazığı daha diye düşündü. Canmana yıllardır uygun gördüğü hastaları ayda bir kere düzenli olarak Eti'ye gönderir ve her bir hasta için de $927 öderdi. Eti, Can'ın önceleri bunu teşhis konusundaki uzmanlığından yararlanmak için yaptığını düşünmüş ama Can, Eti'nin fikirlerini bir tek kendisiyle paylaşması için hep pasif ama özde agresif bir baskı uyguladığında bu hasta trafiğinin altında başka bir neden aramıştı. Hastaları Eti'ye ihtiyacı olduğu için göndermiyordu. Ayda Eti'ye kazandırdığı $8,300'a yakın para, aralarındaki gizli anlaşmanın kontrol altında tutulabilmesi için dizayn edilmiş bir sistemin basit bir sonucuydu. Paranın miktarı değildi anlaşmayı sağlayan, rakamların simgelediği şeydi. Eti, bu oldukça sempatik olabilen, karizmatik yaratığın istediği oyunu oynamasına hep izin vermişti. Ne de olsa Canmanay kendi elleriyle yarattığı bir canavardı, yavrusu sayılırdı. Eti'nin teşhis konusundaki uzmanlığı, 14 yıl önce koyduğu bir teşhisse psikoloji literatürünü de etkilemişti. Bulduğu şey, ters düz edilmiş bir insan yüzü kalıbı fotoğrafının kalıbın düz haliyle yan yana konulduğunda ancak şizofren biri tarafından hangisinin kalıbın ters hali olduğunun hemen ayırt edilmesi ve bir resmin aynada ters çevrilmiş kopyasının onlarca resim arasında bile olsa yine şizofrenler tarafından hemen bulunabilmesiyle ilgiliydi. Sağlıklı birinin yapamayacağı bir seçimdi bu. Ne komiktir ki bir şizofren sağlıklı birinden çok daha net bir şekilde orijinali görebiliyordu. Bu buluşu yaptığında çalışma hayatının ortalarına yaklaşmış olsa da daha çok gençti. Canmanay'la tanışmaları da bu buluş aracılığıyla olmuştu. Hatta Canmanay bu buluşu yapmasının ana nedeniydi. Eti'nin gözleri masasının üstünde duran oğlunun resmine gitti. Bir an geçmişi hatırladı. Hatıralar. Midesindeki tüm asidin yemek borusuna hücum etmesiyle kesildi. Koltuğundan fırlayıp lavaboya yetişmesi saniyeler kadar sürse de sıvıyı olması gereken yerde tutma savaşı o anı çok uzun yaşamasına neden olmuştu. İlk gelen safrayı lavabosuna çıkardıktan sonra durumu ancak biraz daha kontrol altına alıp tuvaletin içine kusmaya devam etti. Her öğürmesinin sonucu olması umuduyla 20 dakika boyunca kustu. Her doğrulma hareketi bir sonraki öğürme ile bölünüyor ve Eti'nin kendisine yapması gereken adrenalin iğnesine ulaşmasını engelliyordu. Midesinde çıkartacak bir şey kalmayınca kusma kasılmaları olarak devam etti. İki büklüm de olsa lavabosunun yanında duran adrenalin iğne kutusunu açıp iğnesini yapabildi. 30 saniyenin geçmesini bekledi. Önce tıkanan kulakları açıldı. Sonra diyaframına kasılmalar sonucu oturan yumruk yok oldu. Hastasının gittiğini biliyordu. Kadın birkaç kez Eti'ye telaşla seslenmiş, sonra asistanı tarafından odası boşaltılmıştı. Aynada allak bullak olmuş suratına baktı. Akan makyajını yıkadı. Şimdi yapılacak tek şey biraz uzanmaktı. Odasına geri döndüğünde hedefi uzanma koltuğuydu. Can'ın kendi sandalyesine oturmuş beklemesinden hiç tedirgin olmadan uzanma koltuğuna bıraktı kendini. Bir süre hiç konuşmadı. Söylenecek bir şey de yoktu zaten. Giderek sıklaşan tipik krizlerden biriydi bu. Biraz kendine zaman verip çektiği acıyı önemsiz gösterecek bir ses tonuyla "Hayırdır?" diye sorabildi. Can sessiz, koltukta kendine gelmeye çalışan Eti'ye bakıyor. Sessizliğin onu rahatlatmasını istiyordu. Can'ın hala konuşması Eti'yi kendi acı gerçeğinden çıkarıp Can'ın odadaki varlığının bilincine getirdi. Merakla yineledi Eti. Bu sefer ne oldu? İyi misin? Can kaşları çatık, tanrısının ölümlü olduğunu keşfeden ve bu yüzden acı çeken bir kul gibi "Sen iyi misin?" diye sordu. Kendi karakterine ters düşen bir önemseme vardı sesinde. Etik kafasının canın saçmaladığını anlatan bir ifadeyle sağdan sola sallayıp konuşurken bu zamansız ziyareti içinden küfrediyordu. Can'ın ziyaretleri hep zamansız olmuştu. Her şeyi gibi hayatına girmesi bile. Eti, tam göründüğüm gibiyim. Benimle ilgili söylenecek çok bir şey yok. Konuyu uzatıp canımı sıkma. Kendi derdimin yanında bir de seni rahatlatmakla uğraşmam gerekiyormuş psikolojisine sokup kendi ağırlığını benim üzerime koyma. Ya bana bir çare bul ya da hafiflemem için hafif ol. Şimdi söyle, neden buradasın? Dedi. Can ne zaman otoriteyi özlese Eti'yi görmeye gelirdi. Eti'nin her şeye cevabı olan saçmalamaktan uzak, duygusallığı bir akışkanlık değil de kalbin ihtiyacı gibi dozajında yaşayan tavrı Can'ı her zaman çok etkilemişti. Can'ın tanıdığı en sağlıklı insandı bu kadın. En azından psikolojik olarak. Can'ı gerçekten tanıyan tek insandı. Can, konuşabilecek misin? Diyerek emin olmak istedi. Can'ın kendisine yakışmayan bu incelikli, tedirgin hali Eti'yi iyice çevreden çıkardı. Ya sen soru sormadan konuşabilecek misin acaba? Dedi. Can, Eti'nin her türlü durumda konuyu kısa kesip sırada gelmesine alışmıştı. Her zaman mantıklı, her zaman güvenilir ve daima dürüst biriyle konuşmak için hayatında gelebileceği tek yerdi burası. Saçma ön sevişmelerden uzak, hemen olaya girmek için tasarlanmış bir yer gibiydi. Yüzyıllar boyunca kafamıza kazınmış acını paylaşıyorum, saçmalıklarına gerek yoktu bu odada. Bu oda Can'ın aitlik duygusunu deneyimlediği tek yerdi. Can, bu akşam yemeğe geliyor bana ve bunu düşündüğüm zaman bile geriliyorum, dedi. Eti hafife aldığını göstermek için, neydi? Doğa, du, derken Can hemen duru diyerek düzeltti onu. Eti şimdi kendini daha iyi hissediyordu ve hafif doğrulup arkasındaki yastığı düzelterek, duru, erkek arkadaşıyla mı geliyor yine, diye sordu. Can, Eti'nin kullandığı kelimeye takılmıştı. Yine, daha önce gelemedi, diye açıklarken Eti, partiye gelmemiş miydi, diye kesti Can'ın lafını. Can kafasını hayır anlamında salladı. Eti sıkılmıştı oturmaktan. Tek hamlede kalkıp masanın önüne geçerken, şimdi anlaşıldı niye beni aramadın, dedi. Can poposuyla masaya yaslanırken, niyeymiş, diye sordu. Eti kaşlarını kaldırıp çok tahmin edilebilir bir davranışı analiz eden bir gülümsemeyle, kızı görmüş olsaydın etkisi geçti ya da arttı diye arardın. Ama anlatacak bir şeyin yokmuş ki aramadın. Devam et, dedi. Can, ne anlatayım ki? Bu akşam geliyor. Geliyorlar. Birlikte yemek yiyeceğiz. Ben birkaç kişiyi daha davet ettim. Derken Eti, hala mastürbasyon yapıyor musun onu düşünerek? Diye Can'ın lafını kesti. Can, evet anlamında sakince başını salladı. Eti vücuduyla Can'ı daha net görmek için yavaşça ona dönüp kurcaladı. Niye gelmemiş ilk davete? Can heyecanla burada değildi. İsviçre merkezli bir Avrupa turnesine gitti. Söylüyorum sana, yakında çok ünlü olacak. Of, başka kimseye benzemiyor, dedi elleriyle saçlarını karıştırırken. Eti, Can'ın derinliklerindeki huzursuzluk kırıntılarını gördü. Ya nişanlısı, diye hatırlattığında. Can tatsız bir anıyı hatırlamışçasına, o, tam salak, keş, dedi. Eti sorusunun anlaşılmadığını anlayıp cümlesini vurgulayarak, o daveti niye gelmedi, dedi. Can, ha o geldi, hatta çok da eğlendi. Davetlilerden birkaç kişi bunu tanıdı. Eski hocaları mıymış, neymiş? Kızlar sürekli etrafında falan. Suratına bile bakmadım. Benim evime gelmiş bir de çağırdığım kızlarla oynaştı. Neyse, saçmalıyorum biliyorum ama kontrolüm dışında kafamdan çıkaramıyorum bu kızı. Acayip bir duygu, dedi. Etinin şüpheleri iyice kabarmıştı. Renk vermeden Can'ın atlayacağını bildiği bir cümle kurdu. Bize en çekici gelen şeyler aslında en kontrol edemediklerimizdir. Can tam da Eti'nin düşündüğü gibi lafa dalıp, bu zırvaları biliyorum. Bana gelenlere ben de yaptım yıllarca bir sürü felsefe ama Eti, ait olduğunu hissettiğin hatta bildiğin birini görünce sarsılıyorsun, dedi. Konuşması biter bitmez ağzından çıkanların Eti'de kendi geçmişleriyle ilgili anlamlar oluşturabileceği geldi aklına. Endişeyle ona döndüğünde Eti ifadesiz kendisini dinlemekteydi. Can, sen ne düşünüyorsun, delirdiğimi mi, diye sorduğunda Eti ciddi bir ses tonuyla, zaten delisin, dedi. Can alınmamıştı. Çünkü doğruluk payı vardı söylenende. Zaten istediği hayatı kurma gücü olanlar arasında kim deli değildi ki? Cidden ne düşünüyorsun, diye ısrar etti. Felsefe yapmaya hali yoktu. Eti tüm dikkati Can'ın vücut dilinde, hayatında bir kez gördüğüm bir kız, derken Can, iki kez, diyerek düzeltti. eti konuyu hafifletmenin iyi olacağına karar vermişti bile. Neyse, iki kez gördüğün ve hiç konuşmadığın, yani gerçekliğini hiç deneyimlemediğin bir kadın bu. Ve seni tahrik ediyor. Bu gayet mantıklı Can. Eğer hayatının sonuna kadar onu düşünüp mastürbasyon yapmak istiyorsan, sana tavsiyem kızla hiç tanışmaman. Çünkü onunla yaptığın ilk sohbetin hemen ardından tüm çekiciliği gidebilir. Doğal olarak. Ya da derken Can sabırsızca yine lafa girdi. Bu benden daha büyük bir duygu eti. Öyle sadece sikmek istediğim bir kız değil bu. Ne bileyim ben, çocuklarımı doğursun falan istiyorum. Belki. Bilmiyorum ama yoğun bir şey. Eti, bu duru gerçeğini Can'da sıradanlaştırmaya çalışırcasına kızı sadece iki kere gördün. İkisinde de acayip kostüm ve makyaj içinde hayal ötesi bir yerdeydi derken Can kendi durumunun ciddiyetini anlatmak istercesine lafa girerek ilk gördüğümde muhtemelen yataktan yeni kalkmıştı dedi. Eti, her neyse sonuçta kadınları görmeye alışık olduğum bir halin ötesindeydi bu kız. Ve şimdi sana bir masal kahramanı gibi geliyor. Üstüne bir de koşullar bir anda senin alışık olmadığın şekilde kızı ulaşılmaz yaptı. Kız hem nişanlı ya da daha kötüsü kısa zamanda ünlü de olabilir. Yani kendini öyle bir psikolojinin içine sürüklüyorsun ki görmüyor musun? Hiç tanımadığın ve tanısan sana aslında ne hissettirebileceğini bilmediğin birinden bahsediyoruz burada. Onu hayatının merkezine koyan bir durum yaratıyorsun beyninde. Derken Can kendini tutamadı. Olayın doğasının eti tarafından algılanması onun için çok önemliydi. Ve ben anlıyorum durumu böyle görmeni ama eti benden bahsediyoruz burada. Lütfen bir an dur. Kendi profesyonel deneyimlerinden çıkıp beni sana gelen salaklarla karıştırma. Ben ya ben. Böyle hisseden benim. Bir başkası olsa ben de senin gibi düşünürdüm. Ama konu benim, dedi tedirginlikle. Eti içinde hissettiği onaylamanın Can tarafından anlaşılmaması için bir an sessiz kaldı. Can bir süre sonra tedirgin gözlerle Eti'ye bakarak, kendimi daha fazla kaptırmadan önce mantıklı düşünmek istiyorum. Belki uzun bir tatile çıksam, diye konuşmaya başlamıştı ki Eti sakince lafa girdi. Birbirimizi kandırmayalım. Tatile çıkmayacağını ikimiz de gayet iyi biliyoruz. Kendini daha fazla kaptırmadan önce bence de mantıklı düşünmeliydin. Evi satın almadan önce, evde davet verip kızı çağırmadan önce, yine bu akşamı organize etmeden önce, yaptığın mastürbasyonlarla kızı beyninde asla ayrılmayacağı bir yere kazımadan önce. Sessizlikle birbirlerinin gözlerinin içine baktılar. Eti derin bir nefes aldıktan sonra neredeyse mırıldanan bir tonda, bu akşam soğukkanlı ol, bir sakinleştirici al, hafifle ve dinle. Bu gece sadece dinle. Bırak onlar anlatsınlar, sen dinle. Dinlemek en iyi korunmadır, saklanmadır. Bu gece tek ihtiyacın olan şey dinlemek, dedi. Can, Eti'nin her kelimesini onaylayan bir ifadeyle bakıyordu. Ama bu Eti'nin içinde hissettiği endişeyi dindirmedi. Gözlerini kırpmadan kuşkuyla Can'ın gözlerinin içinde cevap aradı. Bulamayınca Can'ı sarsacak cümleyi söyledi. Can, bir an durdum. Kendi profesyonel deneyimimden çıkıp seni bana gelen tüm salaklardan ayırdım. Ve böyle hisseden sen olduğun için söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Dikkatli ol. Geçmişe dönmeyelim. Can sarsılmıştı. Sarsılması duyduklarından ya da eskiden olanları hatırlamaktan değil. Tanıştıkları uzun yıllar boyunca Eti'nin ilk defa kendisine geçmişi şimdi hatırlatıyor olmasındandı. 9. Özge toprak yolda hızlı adımlarla yürüyordu. Tırların bıraktığı derin tekerlek izlerini bir süre takip ettikten sonra kestirmeden durağa doğru yönelmişti. Kızgındı. Hayır, öfkeliydi. Otobüse binecek, doğru Can Manay'ın stüdyosuna gidecek, onunla yüzleşene kadar dışarıda bekleyecek, eğer ulaşamazsa kliniğe gidecek ve orada binanın önünde bekleyecek ve gerekirse dışarıdan ona bağıracak, meydan okuyacaktı. Polise gidecek, savcılığa gidecekti. Can Manay'ın yaptığı haksızlığı anlatacaktı. Kimsenin hayatını mahvetmesine seyirci kalmayacak, karşısında ülkenin hatta dünyanın bile en güçlü insanı olsa kendi hakları adına onunla savaşmanın yolunu bulacaktı. Ama nasıl ispatlayacaktı? Can Manay'ı neyle suçlayacaktı? Kimi şahit gösterecekti? Lanet olsun bu dünyanın nesi vardı? Can Manay'ın kendisini işten attırdığına inanamadı. Tekrar tekrar röportajı düşündü. Acaba gıcık olduğu herkes mi yapıyordu bunu? Bunu hak etmiyordu. Sadık'ın arabasının ne kadar zamandır onu takip etmekte olduğunu bilmiyordu. Ve yanından geçip gittiği durağın neredeyse 500 metre geride kaldığını fark ettiğinde aklından geçen son düşünce bu ülkeden gitmekti. Can Manay gibi bir devle savaşmanın hiçbir yolu olamazdı. Kabul etmek istemese de biliyordu. Can kendisi gibi devlerin arasında kendi üstünlüğünü korumaya adanmış bir sistemin en gelişmiş parçasıydı. Ve eğer birilerini etrafa görmek istemiyorsa o kişi etrafta görünmezdi. Özge mahvolduğunu düşünürken yanında onu takip eden arabanın şoförü ikinci kere "Özge Hanım lütfen arabaya biner misiniz?" diye seslendi. Özge'nin öfkesi hissettiği tüm duygulardan daha baskındı ve Sadık'a ne anlatması gerektiğini de bilmiyordu aslında. Can Manay'la toplamda yarım saat geçirmişti. Kendisine böyle cephe aldıracak ne yapmıştı? Düşündü. Akıl hastanesinde yatmasıyla ilgili olmalıydı ama emin olamadı. Çünkü birçok şey olabilirdi. Can Manay prensipleri olan bir adamdı. Kızı çok beceriksiz bulmuş ve aşağılamıştı. Belki böylesine beceriksiz birinin sektörde çalışmasına karşıydı ama bu kadar basit olamazdı. Sadık gibi ciplerde özel şoförle gezen bir adamın kendisiyle görüşmeye gönderilmesinin daha anlamlı bir nedeni olmalıydı. Can Manay'ın hastanede yattığına dair bir belge bulmuştu ama hikayenin gerisi yoktu. Doğru olup olmadığından bile emin değildi. 10 bin dolar, tek cümlelik bir hikaye için iyi paraydı. Ama aceleci davranmak yerine durumu sakinleştiğini değerlendirmeliydi. Öfkeden patlamak üzereydi. Özge, Sadık'ın oturduğu koltuğun camına yürüdü, bekledi. Sadık camı açmadı. Onun yerine kapıyı açtı. Arabaya binmesi bekleniyordu kendisinden. Ama öfkesi öylesine sarmıştı ki bedenini daha sonradan kendisini deli gibi gösterecek bir olaya meydan vermemek için binmemesi gerektiğini biliyordu. Hareket etmeliydi, durursa patlayabilirdi. Zaten karşısındaki adamın kendisiyle ilgilendiği bir iş falan teklif ettiği de yoktu. Tek istedikleri bilgiydi. Özge durumu biraz abartıp pazarlığını güçlendirmeye karar verdi. Açtığı kapıdan Özge'nin arabaya binmeyeceğini anlayan Sadık tek bir hamlede araçtan indi. Kızdaki öfke Can Manay ile bu kız arasında geçen olayı ya da konuyu daha da merak etmesine yol açmıştı. Kızın 2 aydır iş aradığını ve kimsenin kızı ciddiye almadığını, Can Manay'ın ultimatumu yüzünden kızı görüşmeye bile çağırmadıklarını biliyordu. Sadık birçok başka derginin yanında Krem de la Krem'in de sahibiydi. Derginin genel yayın yönetmeni Can Manay'ın ultimatumuyla ilgili kendisine bu bilgiyi aktardığında hemen kızla görüşmek istemişti. Ama önce Can'ın ricasına uyarak kızı işten çıkarıp beklemeye karar vermişti. Kızın olayın ciddiyetinin içinde daha da umutsuzluğa düşmesi için 2 ay beklemişti. Buluşma yerini özellikle seçmiş, şehrin dışında ulaşımı oldukça meşakkatli olan bu yerin kızı final bıkkınlığına getireceğini, derginin kapandığı haberini o anda almanın verdiği yorgunluğun kızın kendisini açılmakta kıvama getireceğini ve teklif ettiği 10 bin doların o anda kız için yeterli olacağını düşünmüştü. Yanılmıştı. Kız, Sadık'ın teklifini duyar duymaz ayağa fırlamış, 10 saniyelik bir süre odayı bir uçtan bir uca adımlayıp, sonra Sadık'ın gözlerinin içine bakarak ne istediğini söylemişti. Sizi buraya gönderen kişilere söyleyin, elimde dünyayı durduracak bilgiler var. Ama bunu tek bir şartla açıklarım. Bana kendi dergimi çıkarmam için küçük bir yatırım yapacaklar. Haftalık bir dergi olacak bu. Çok fazla bir şey istemiyorum. Bu kapanan derginin malzemelerinden bazılarını 1 ay odunç verseler ve 4 senior art direktör maaşı bana yeter. Bana 1 ay süre verecekler. Çıkardığım dergi 1. ayın sonunda ülkenin en çok satılan dergisi olmazsa hayatımın sonuna kadar ücretsiz çalışacağıma dair ne istiyorlarsa imzalarım. Ve Can Manay'la ilgili ne biliyorsam anlatırım. Ama eğer 1. ayın sonunda dergim en çok satılan dergi olursa yaptıkları yatırımın karşılığında derginin %10'unu onlara veririm. Ve yine Can Manay'la ilgili bildiklerimi anlatırım. Hatta dahasını da öğrenirim demişti. Sadık, gecekondulara doğru uzanan yolun üzerinde hızlı hızlı yürüyen Özge'ye zorlanmadan attığı büyük adımlarla yetişti. Özge, gözü yerde adım adım ilerlerken öfkesini dizginlemeye çalışarak "Teklifim hala aynı. Size tüm detaylarla ne olduğunu anlatırım. Ama 4. sayıda. Her hafta 1 sayı ve eğer 1. ayın sonunda ülkenin en çok satan magazin dergisi olmazsam dergiyi anında kapatabilirsiniz," dedi. Sadık kızın kararlılığından etkilenmişti. Ama istediği şeyi gerçekleştirmenin imkansızlığının da farkındaydı. Ülkede işler, güç sahibi kişilerin birbirlerinin açıklarını kullanarak ki bu açıkları örtbas etmelerine yardım ederek ya da halka deşifre olmalarını sağlayarak 2 yönlü de olabilen bir durumdu. Kendi pozisyonlarını güçlendirmeleri üzerine kurulmuş bir sistemle yürüyordu. Bu sisteme çomak sokmaya çalışan herkes anında sistem tarafından imha edilirdi. Sistemi çok iyi biliyordu çünkü kurucularından biriydi. Sadık, Can Manay ile ilgili değerli bir bilgiye sahip olmasının gelecekte epey yararını göreceğini düşünerek çağırmıştı kızı görüşmeye. Ama basit bir bimbo, çekici ama aptal kadın yerine Özge gibi türünün tek örneği bir şey çıkınca karşısına kafası karışmıştı. Kızın kalitesi Cammani'nin üzerinde baskı yaratan bu bilgi her neyse düşündüğünden daha değerli olabileceğini anlatıyordu. Batmak üzere olan güneşin hala etkili sıcaklığına, etrafın dayanılmaz çirkinliğine, adımlarının yeryüzünü parçalarcasına vuran kızın öfkesine rağmen bugünün güzel bir gün olduğunu düşündü Sadık. Kızın yanında huzur hissetmişti kendini. Çocukluğunun geçtiği bu yerde belki de hayatında ilk defa huzurlu yürüdü. En akıllıcası direkt konuya girmekti. Sadık, bu teklifin değerlendirilebilmesi için öncelikle Cammani ile ilgili konuyu benimle paylaşman gerek. Senin yerinde olsam konuyu bu kadar uzatıp savaşa dönüştürmeden kısa bir sohbet için alacağım 10 bin doları düşünürüm, dedi sakince. Ama kız suratında aniden beliren tiksinti ifadesiyle durup Sadık'a döndü. Lafını kesip, ama benim yerimde değilsiniz. Durumu sizin anlayacağınız seviyeye indirerek anlatayım. Benim elimde sizin patronlarınızın çok işine yarayacak bilgiler var. Bu bilgileri seve seve paylaşmaya da hazırım. Ama karşılığında küçük bir yatırım ve bir ay süre istiyorum. 10 bin dolar sizde kalabilir. Şimdi gidin bunu iletin ve şunu da ekleyin lütfen. Sizden başka konuyla ilgilenenler de var. Başka teklifler de aldım. Ha bir de ne zaman senle benle olacak kadar samimi olduk, dedi. Sadık kıza tek kelimeyle hayran kalmıştı. Başka kimsenin konuyla ilgilenmediğini biliyordu. Kızın işsizlikten çok umutsuz bir vaziyette olduğunu biliyordu. Kızın işini kaybetmesinin nedeninin Cammani olduğunu bilmediğini biliyordu. Ama onu da yaklaşık bir saat önce kızın suratındaki şok ifadesinden ve şimdiki öfkesinden anlamıştı. Kızın konuya adapte olup kendi yararına olacak bir çözüm üretmesi ortalama yarım saatten az sürmüştü. Hem de Sadık'a haddini bildirecek bir üslupta. Sadık tutamadığı bir tebessümle konuştuğunda kelimelerine yansıyan şefkat Özge'yi şeyden çıkarmaya yetecek seviyeye ulaşmıştı. Özge Hanım, sizin için en doğrusunu göremeyecek kadar öfkelisiniz. Şimdi parayı alın, eve gidin, biraz kendinize gelince beni arayın, o zaman sohbetimize. Derken Özge hiddetle lafa daldı. Sen kendini ne sanıyorsun ya? Şu aptal daracık gömleğini çıkar da adama benze. O para da sende kalsın, haçlık yap. Sadaka mı veriyorsun, dedi. Özge çileden çıkmıştı. Çünkü Sadık'ın sesindeki şefkat Özge'nin algılamasına acıma duygusuyla karışık alay olarak varmıştı. Kız tereddüt etmeden kimsin sen ya diyerek yine diklendi. Sadık anlayışlı ve anlaşılmak istenen sakin bir tonda. Sadık Murat Kolhan diye cevap verdi. Özge sanki savaşa hazırlanırken karşı cephede bir arkadaşını görmüş gibi kala kaldı. Adam Sadık Murat Kolhan'dı. Ülkenin en iyi iki televizyon kanalının ve dört gazetesinin tek sahibi. Krem de la Krem'in adından başka hiçbir şey bilinmeyen patronu. Her şeye sahip olan, her şeye hakkı olan adam. Herkes adını bilir ama kendisini tanımazlardı. Çünkü şimdiye kadar hiçbir gazetede tek bir resmiyle çıkmamıştı. Hakkında çıkan bir sürü dedikodu kulaktan kulağa sektörde çalışanlar arasında dönse de hiçbir yerde Murat Kolhan'la ilgili herhangi bir habere rastlayamazdınız. Zenginliğin tamamıyla kendisine aitti. Ne babasının işini devralmış ne de köklü bir aileden gelmişti. Tek başına bir orduydu bu adam. Özge daha önce hakkında birçok şey duyduğu bu adamla bu seviyede bir görüşme yaptığına, diklendiğine, meydan okuduğuna çok utandı. Utancını hareketleriyle belli etmek istedi ama bunun aptal, ezik bir kadın gibi görünmeden nasıl yapılacağını bilemediğinden belli edemedi. Sadık'ın karşısında kafası karışmış, suratında kendini aşağılayan, kendine kızan bir ifadeyle dona kalmıştı. Cammani'den sonra Murat Kolhan'la böyle bir durum gerçekten de ülkeyi terk etmesine yol açabilirdi. Sırada ne vardı? Başbakan mı? Özge'nin başı dönüyordu. Tansiyonu düşmüştü. Hava çok sıcaktı. Kendi saygısızlığını verdiği suçluluk duygusu öfkesini dindirmiş, hatta acizlik duygusu içinde yükselmişti. Evren onunla dalga geçiyordu. Susuzluktan kurumuş bir sesle, ''Özür dilerim. Dilerseniz artık arabaya binebiliriz Sadık Bey.'' dedi. Sadık kendi adını söylediğinden beri kızın suratında ruh halinde bakışlarında olan değişimi izlemenin verdiği keyifle Özge'nin suratına dalmıştı. Kızın öfkesi, fütursuzluğu garip bir şekilde tahrik ediciydi ve şimdi Sadık'ın kim olduğunu öğrendiğinde yelkenleri suya indirmesi hayal kırıcı bir durumdu. Özge arabaya binmeyi teklif ettiğinde Sadık'ın aklı kızın küçük ama oldukça etli ve çıkık dudaklarındaydı. Bu nedenle kelimeleri 2 saniye geriden algılamış ve cevap vermekte 2 saniye gecikmişti. Bu gecikme aşağılık duygusuyla kavrulan Özge'ye sanki bir daha görüşülmek istenmeyen bir insana verilen tepki gibi gelmişti. Neyse ki işte tam o an Sadık onu arabaya buyur etti. 13. ayrımın sonu. Sayfa 172.